Ayrım 71.
Sayfa 543. Daha kısa, daha genişti. Düşüncelere genel fikirlerle sulandırılmış ilkelerin dökülmesine taraftardı. Devrim, evet, ama medeniyet derdi. Sipsivri dağın çevresine geniş mavi ufku sererdi. Böylece konferin bütün görüşlerinde yanına yanaşılabilir, kullanılabilir bir şey vardı. Devrim konferde Enjolras'dakinden daha teneffüs edilebilir bir haldeydi. Enjolras onun kutsal hukukunu, konferde doğal hakkını belirtiyorlardı. İlki Robespierre'e bağlanıyordu, ikincisi Concorsé'ye yaklaşıyordu. Konfer herkesin yaşadığı hayatı Enjolras'dan daha çok yaşıyordu. Bu iki gence tarihe geçebilme imkanı verilse biri adil olurdu, öbürü akil. Enjolras daha erkekti, Konfer daha insandı. Homo ile vir arasındaki incecik fark işte buydu. Enjolras'ın sert oluşu gibi Konfer yumuşaktı, tabii beyazlığıyla. Yurttaş kelimesini seviyordu ama insan kelimesini tercih ediyordu. İspanyollar gibi seve seve hombre diyebiliyordu. Her şeyi okurdu, tiyatrolara giderdi, halk dershanelerine devam ederdi. Arago'dan ışığın renklere ayrılmasını öğreniyordu. Geoffrey St. Hilaire'in kalpten beyne giden iç damarla dış damarın biri yüzü besleyen, öbürü beyni besleyen ikili çalışmasını anlattığı derse hayran kalıyordu. Her şeyden haberdardı, bilimi adım adım izliyordu. Saint Simon'la Fourier'i karşılaştırıyordu. Hieroglifleri çözüyor, bulduğu çakıl taşlarını kırıyor, jeolojiyi anlamaya çalışıyordu. İpek böceği kelebeğinin resmini ezbere çiziyordu. Diksiyoner de l'Académie'deki Fransızca yanlışlarını bildiriyor. Pisagor'u, Deleuze'ü inceliyordu. Hiçbir şeyi mucizeleri bile tasdik etmiyor, hiçbir şeyi hortlakları bile inkar etmiyordu. Monitör koleksiyonlarını karıştırıyordu, düşünüyordu. Geleceğin öğretmenin elinde olduğunu söylüyor, eğitim sorunlarıyla uğraşıyordu. İstiyordu ki toplum hiç peşini bırakmadan fikir, ahlak seviyesini yükseltmeye, bilimin geçer akçe haline getirilmesine, fikirlerin yayılmasına, gençlikteki bilincin artmasına çalışsın. Yöntemlerdeki yoksulluğun, klasik denilen 2-3 yüzyıla sıkışan edebi açıdaki sefaletin, resmi bilgiç taslağındaki inatçılığın, skolastik ön yargıların, alışkanlıkların en sonunda okullarımızı suni istiridye yatakları haline getirmesinden korkuyordu. Bilgeci, kuralcıydı, açıklıktan yanaydı. Birçok bilimle ilgilenirdi, çok çalışkandı, aynı zamanda hayale varacak kadar düşünceliydi. Dostları öyle derdi. Şu hayallerin hepsine, demir yoluna, cerrahi ameliyatlarda acının yok edileceğine, karanlık oda görüntülerinin tespit edileceğine, elektrikli telgrafa, balonların yöneltilebileceğine inanırdı. Zaten insanlara karşı boş inanların, istibdadın, ön yargıların her yerde kurduğu kalelerden pek korkmuyordu. Bilginin en sonunda durumu değiştireceğine inananlardandı. Enjolras önderdi, Konfer kılavuzdu. İnsan biriyle çarpışmak, öbürüyle ilerlemek isterdi. Bu, Konfer'in çarpışma gücünden yoksun olması anlamına gelmez. Engelle göğüs göğüse savaşmaktan, zorla birdenbire patlayarak onu yakalamaktan kaçınmazdı. Ama açık gerçeklerin azar azar öğretilmesiyle, olumlu kanunların yayılmasıyla insanları kendi kaderleriyle ahenkli bir duruma getirmek daha çok hoşuna gidiyordu. İki tür aydınlık arasında onun eğilimi alevlenmeden çok ışıklanmaydı. Bir yangın gün doğuşu sanılabilir ama günün doğmasını neden beklememeli? Bir yanardağ aydınlıktır ama gün doğuşu daha iyi bir aydınlıktır. Belki de Konfer güzelin beyazlığını yücenin parıltısına tercih ediyordu. Dumanla bulanıklaşan bir aydınlık, zorlayarak elde edilen bir ilerleme bu duygulu ağırbaşlı yaratığı yarı yarıya memnun edebiliyordu. Bir milletin gerçeğin içine baş aşağı fırlatılması, 1.93 onu ürkütüyordu. ama hareketsizlik de onu daha çok iğrendiriyordu. Bunda çürümenin, ölümün kokusunu duyuyordu. Sonuç olarak köpüğü çürümüş şeylerden üstün tutuyordu. Seli çirkef çukuruna, Niagara çavlanını, Montfaucon gölüne tercih ediyordu. Kısacası ne durmak ne de koşmak istiyordu. Mutlakın kahraman ışığı olan gürültülü dostları, parlak devrimci maceralara taparcasına hayran olup onları ararken Confer belki soğuk ama saf olan ilerlemeyi kendi haline bırakmak taraftarıydı. Düzenliydi ama böyle olduğu için de kusursuzdu. Soğukkanlıydı ama gene böyle olduğu için sarsılmazdı. Geleceğin bütün saflığıyla gelmesi, milletlerin dürüst muazzam gelişmesini hiçbir şeyin bozmaması için diz çöker, ellerini kavuşturup yalvarabilirdi. Durmadan iyinin masum olması gerekir diye tekrarlardı. Gerçekten de devrimin büyüklüğü parlak ülkeye göz kırpmadan bakmaksa, yıldırımlar arasından pençelerinde kanla, ateşle uçmaksa, ilerlemenin güzelliği de lekesiz olmaktır. Birini temsil eden Washington'la ötekini canlandıran Danton arasındaki fark, kuğu kanatlı melekle kartal kanatlı melek arasındaki farktır. Jean Prouvaire, Confer'in daha hafifletilmiş bir şekliydi. Güçlü, derin bir akım vardır ki, Orta Çağ'ın pek gerekli olan incelenmesine yol açmıştır. Bu akıma bir de geçici bir heves karışmıştı. İşte bu hevesten dolayı Jean da kendine Johan diyordu. Jean Prouvaire aşıktı, saksılarda çiçek yetiştirirdi, flüt çalardı, şiir yazardı, halkı severdi, kadını acırdı, çocuklara gözyaşı dökerdi. Aynı güvenle geleceği, Tanrı'yı birbirine karıştırırdı. Şahane bir başı, André Chenier'in başını uçurduğu için devrimi suçlardı. Sesi her zaman yumuşaktı ama birdenbire erkekleşirdi. Derin bilgi sahibi olacak kadar okumuştu, hemen hemen de doğu dilleri bilginiydi. Üstelik iyi insandı. İyiliğin büyüklüğe ne kadar yakın olduğunu bilen herkes için pek basit olan şey. Şiir konusunda uçsuz bucaksızı tercih ederdi. İtalyanca, Latince, Grekçe, İbranice bilirdi. Bu da ancak dört şairi okumasına yardım ediyordu. Dante, Juvenalis, Esulos, Eşia. Fransızca da Corneille'i Racine, Agrippa d'Aubigné'yi Corneille'e tercih ederdi. Hiç düşünmeden yulaf tarlalarında, peygamber çiçeği tarlalarında dolaşırdı, olaylar kadar bulutlarla da ilgilenirdi. Düşüncesinin iki tutumu vardı. Biri insan yönünden, öbürü Tanrı yönünden. Ya araştırırdı ya seyrederdi. Bugünün toplum konularını derin derin incelerdi. Ücret, sermaye, kredi, evlilik, din, düşünce özgürlüğü, sevme özgürlüğü, eğitim, ceza usulü, sefalet, ortaklık, mülkiyet, üretim, üretimin dağılışı, insanların karınca yuvasını, karanlıkla örten alt tabaka bilmecesi. Akşamları da muazzam yaratıklar olan yıldızları seyrediyordu. O da Enjolras gibi tek evlattı, varlıklıydı da. Sakin sakin konuşurdu, başını eğerdi, bakışlarını yere indirir, sıkıntıyla gülümserdi. Özensiz giyinirdi, beceriksiz bir hali vardı. Bir hiçten yüzü kızarırdı, çok çekingendi. Aslında gözü pekti, tehlikeden yılmazdı. Feuilly bir yelpaze işçisiydi, öksüzdü, pek zorlukla günde 3 frank kazanabiliyordu. Bir tek düşüncesi vardı, dünyayı kurtarmak. Başka bir meşgalesi de bilgisini arttırmaktı. Buna da kendini kurtarmak diyordu. Kendi kendine okuma yazma öğrenmişti. Bildiklerinin hepsini kendi kendine öğrenmişti. Cömert kalpli bir insandı. Dünyayı kucaklamak ister gibiydi. Bu öksüz halkı evlat edinmişti. Anası olmadığından düşüncelerini ana yurt üzerine toplamıştı. Yeryüzünde yurtsuz bir tek insan bile bulunmasını istemiyordu. Bugün milliyet fikri dediğimiz şeyi halk çocuğunun derin kehanetiyle o için için hissediyordu. Tarihi ne yaptığını bilerek öfkelenebilmek için mahsus öğrenmişti. Özellikle Fransa ile ilgilenen bu genç hayalciler topluluğunda o dışı temsil ediyordu. Uzmanlığı Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, İtalya üzerineydi. Bu adları durmadan yerli yersiz halkın inatçılığıyla tekrarlardı. Türkiye'nin Girit'te, Tesalya'da, Rusya'nın Varşova'da, Avusturya'nın Venedik'te bulunması. Bu tecavüzler onu çileden çıkarıyordu. Hepsinden çok da 1772 rezaleti onu isyan ettiriyordu. Öfkedeki gerçekten de daha üstün bir belagat bulunamaz. İşte o da bu belagatla konuşurdu. Şu alçak 1772 tarihi üzerine hileyle yok edilen bu asil yiğit millet üzerine, bu üçlü suç üzerine, o zamandan beri birçok asil milleti vuran, adeta onların doğum kağıtlarını yırtıp atan, bütün o korkunç devlet yıkılmalarına ilk örnek olan, o canavarca tuzak üzerine bıkıp usanmadan konuşurdu. Toplumlara karşı çağdaş bütün suikastlar Polonya'nın bölüşülmesinden çıkar. Polonya'nın bölüşülmesi bir önermedir. Bugünkü bütün siyasi cinayetler onun sonucudur. Hemen hemen 100 yıla yakındır hiçbir müstebit, hiçbir hain yoktur ki Polonya'nın paylaşılmasını nevaritür, vize etmemiş, dipnot, Latince hiçbir değişiklik yapılmamak üzere onaylamamış, imza etmemiş olsun. Çağdaş ihanetlerin dosyaları karıştırılırken ilk olarak göze bu çarpar. Viyana Kongresi kendi suçuna başlamadan önce bu suça danıştı. 1772 avcıların ilk sıkıştırma narasıdır, 1815 tazı payıdır. Föyi'nin baş lakırdısı buydu. Bu zavallı işçi kendini adaletin koruyucusu tayin etmişti, o da onu yücelterek mükafatlandırıyordu. Çünkü gerçekten de hakta edebiyat vardır. Venedik Cermen olamayacağı gibi Varşova'da Tatar olamaz. Krallar bu işte boş yere çabalayıp şereflerini kaybediyorlar. Batırılan bir yurt er geç su yüzünde görünür, yeniden ortaya çıkar. Yunanistan Yunanistan olur, İtalya İtalya olur. Olaya karşı yöneltilen itiraz daima yaşar. Bir milletin çalışması zaman aşımına uğramaz. Bu yüksek dolandırıcılıkların geleceği yoktur. Bir milletin adı mendil markası sökülür gibi sökülmez. Courfeyrac'ın Bay de Courfeyrac diye çağrılan bir babası vardı. Aristokrasi asalet konusunda restorasyon burjuvazisinin yanlış fikirlerinden biri de soyadlarındaki eklerdi. Bilindiği gibi bu eklerin hiçbir anlamı yoktu. Ama La Minerve dedikleri burjuvaları bu zavallı dö ekine öyle önem veriyorlardı ki insan kendini ondan vazgeçmek zorunda görüyordu. Bay de Chauvelin kendine Bay Chauvelin, Bay de Comartin de Bay Comartin dedirtiyordu. Bay de Contant de Rebek artık Benjamin Constant olmuştu. Bay de Lafayette de Bay Lafayette. Courfeyrac da geri kalmak istememişti, adını kısaca Courfeyrac'a çevirmişti. Courfeyrac hakkında bu kadarla yetinebilir, daha başka hususlar için Courfeyrac, bakın Tholomyès diyebiliriz. Gerçekten de Courfeyrac'ta zekanın gençliği diyebileceğimiz o gençlik talakatı vardı. Bu daha sonra kedi yavrusunun sevimliliği gibi kaybolur, bütün bu zarafet iki ayak üzerinde ise burjuva, dört ayak üzerinde ise kart kedi haline gelir. Bu biçim zekayı okullardan geçen nesiller, birbirini izleyen gençlik birlikleri hemen hemen hiçbir değişikliğe uğratmadan birbirlerine bırakırlar, elden ele geçirirler. Quasi cursores. Dipnot, Latince koşucular gibi. Bunun için 1828'de Courfeyrac'ı dinleyen bir kimse, 1817'de Tholomyès'in söylediklerini duyar gibi olur. Yalnız Courfeyrac iyi bir çocuktu. Dış zekanın belirli benzerliklerine rağmen Tholomyès'le onun arasındaki fark büyüktü. Aralarında bulunan gizli adam birincide ikincidekinden bambaşkaydı. Tholomyès de bir dava vekili gizliydi, Courfeyrac da ise bir şövalye. Enjolras önderdi, Combeferre kılavuzdu, Courfeyrac ise odak. Öbürlere daha çok ışık, o daha çok ısı veriyordu. Mesele şu ki onda odağın bütün nitelikleri vardı, yuvarlaklık, parlaklık. Baurel, Haziran 1822'de genç Lalmand'ın cenazesinde çıkan kanlı kargaşalığa katılmıştı. Neşeli insandı, kötü arkadaştı. Mertti, cebi delikti, müsrifti, cömertlikle yarış ederdi. Gevezeydi, belagatla yarış ederdi. Cüretliydi, küstahlıkla yarış ederdi. Şeytanın ta kendisiydi. Göz alıcı yelekleri, kıpkırmızı kanaatleri vardı. Büyük ölçüde gürültücüydü. Ayaklanma olmazsa en sevdiği şey kavgaydı. Devrim olmazsa en sevdiği şey ayaklanmaydı. Ne olacak bakalım merakıyla daima cam kırmaya, sokağın taşlarını sökmeye, hükümeti yıkmaya hazırdı. 11 yıldır öğrenciydi. Hukuka istidadı vardı ama istemiyordu. Avukat mı asla sözünü kendine düstur olarak almıştı. Arma olarak da üzerinde dört köşe bir başlık görünen bir gece masası. Hukuk okulunun önünden her geçişinde, o da pek ender olurdu ya, redingotunu ilikler, palto daha icat edilmemişti, sağlık koruma tedbirleri alırdı. Okulun büyük kapısı için ne güzel bir ihtiyar, dekan Bay Delvencourt için de ne güzel bir anıt derdi. Derslerini hiciv konusu olarak, profesörlerini gerçek konusu olarak görürdü. Hiçbir şey yapmadan pek büyük paralar yiyordu, 3000 frank gibi bir şeyler. Anası babası köylüydü, onlara oğullarına saygı duymayı aşılamasını bilmişti. Onlar için burjuva değil köylüdürler, onun için de akıllıdırlar ya derdi. Gel geç hevesli olduğundan ayrı ayrı birçok kahvelere giderdi. Öbürlerinin alışkanlıkları vardı, onun yoktu, başıboş dolaşırdı. Gezmek her insanın zevkidir, başıboş dolaşmak Parisli'ye özgüdür. Aslında işlek bir zekası vardı, göründüğünden daha da çok düşünen bir kimseydi. ABC dostlarıyla daha iyicene şekillenmemiş, ileride son şeklini alacak başka topluluklar arasında bağlantı işi görüyordu. Bu genç başlar kurulunda saçsız bir üye vardı. 18. Louis göç ettiği gün bir kiralık arabaya binmesine yardım ettiği için Avare markisini dük yapmıştır. İşte bu markinin anlattığına göre 1814'te Fransa'ya döndüğü zaman kral kalede karaya ayak basarken bir adam ona bir dilekçe uzatmış. Kral istediğiniz nedir diye sormuş. Posta idaresinde bir görev efendimiz. Adınız nedir? Legl. Dipnot. Kartal demektir. Kartal da Napolyon'un alametiydi. Kral kaşlarını çatıyor, dilekçedeki imzaya bakıyor, ismin şöyle yazılmış olduğunu görüyor. Legl. Pek az Bonapartçı olan bu imla şekli karşısında kral duygulanıyor, gülümsemeye başlıyor. Dilekçeyi veren adam, efendimiz diyor. Dedelerimden biri zaarcıymış, kendisini Legul diye ad takmışlar. Bu takma addan da benim adım çıkmış. Adım Legöl'dür. Büzülünce Legl, bozulunca Legl olur. Bunun üzerine kral gülümsemesini tamamlamış. Sonra da adama bilerek ya da bilmeyerek mı posta idaresini vermiş. Topluluğun saçsız üyesi bu Legl'in ya da Legl'in oğluydu. İmzasını Legl de Mon'un diye atardı. Arkadaşları da onu kısaca Busse diye çağırırlardı. Dipnot, Mö piskoposu olan Busse'ye güçlü bir hatip olduğundan dolayı Mö Kartalı adı verilmişti. Busse talihsizliğe uğramış neşeli bir çocuktu. Onun uzmanlığı hiçbir şeyde başarıya ulaşamamaktı. Buna karşılık her şeye gülerdi. 25 yaşındaydı ama saçları dökülmüştü. Babası en sonunda bir evle bir tarla sahibi olabilmişti. Oğluysa yanlış bir iş çevirmekle tarlayı da evi de kaybetmekte pek acele etti. Kendisine hiçbir şey kalmamıştı. Bilgisi, zekası vardı ama başarıya ulaşamıyordu. Her şey ondan kaçıyordu, her şey onu aldatıyordu. Tasarladığı şeyler üzerine yıkılıyordu. Odun yarsa parmağını kesiyordu. Bir sevgilisi olsa kısa zamanda kendisinin bir de arkadaşı olduğunu fark ediyordu. Her dakika başına bir felaket çöküyordu, neşesi bundan doğuyordu. kiremitleri düşen damın altında oturuyorum derdi. Çok şaşırmazdı çünkü kazalar onun için beklenen şeylerdi. Bahtsızlığını sükunetle karşılardı, şakadan anlayan bir kimse gibi kaderin cilvelerine gülümserdi. Yoksuldu ama neşe kesesi bitmez tükenmezdi. Son meteliği hemen uçar giderdi ama attığı kahkahaların hiç sonu gelmezdi. Kötü talih evinden içeri girdiği vakit bu eski ahbabını candan selamlardı. Felaketlerin omuzuna vurarak onlarla şakalaşırdı. Talihsizlikle içli dışlı senli benliydi. O kadar ki ona küçük adıyla seslenir, günaydın talihsizlik derdi. Kaderin zulümleri onu icatçı yapmıştı. Birçok imkanları vardı. Hiç parası yoktu ama aklına esince hesapsız masraflar yapmak çaresini bulurdu. Bir gece aptal, geveze bir kızla 100 frank yemeye kadar işi azıttı. Bu da ona eğlencenin orta yerinde şu unutulmaz sözleri ilham etti. Ey 5 altınlık Dilber, şu çizmelerimi çıkarıver. Buse ağır ağır avukatlık mesleğine doğru ilerliyordu. Hukuk öğrenimini Baurel usulünce yapıyordu. Buse'nin pek evi yoktu, hatta bazen hiç yoktu. Bazen birinde, bazen öbüründe kalıyordu. Daha çok Jolie'nin evinde kalırdı. Jolie tıpta okuyordu. Buse'den 2 yaş küçüktü. Genç bir hastalık hastasıydı. Tıptan kazancı, hekimden çok hasta olmaktı. Daha 23 yaşında olmasına rağmen kendini hep hasta sanıyor, ömrünü aynada diline bakmakla geçiriyordu. İnsanların da iğne gibi mıknatıslandığını iddia ederdi. Onun için geceleri dünyanın büyük manyetik akımıyla kan dolaşımı bozulmasın diye yatağını başucu güneye, ayakucu kuzeye gelecek şekilde yerleştirmişti. Fırtınalarda nabzını yoklardı. Öyleyken gene de hepsinin en neşelisiydi. Bütün bu rabıtasızlıklar birbirini tutmaz özellikleri, genç, manyak, çelimsiz, neşeli, birbiriyle pek iyi bağdaşıyor, bunun sonucu olarak da hiç kimseye benzemeyen sevimli bir yaratık ortaya çıkıyordu. Kanatlı harflere meraklı olan arkadaşları da ona Jolie diyorlardı. Jean Prouvaire de 4L üzerinde artık uçabilirsin diyordu. Dipnot, burada L, L harfiyle aynı okunuştaki A, kanat kelimesiyle bir kelime oyunu yapılmıştır. Jolie'nin bastonunun ucuyla burnuna dokunmak alışkanlığı vardı. Bu da pek keskin bir zeka işaretidir. Birbirinden bu kadar farklı olan, ne de olsa pek ciddiye almak gereken bütün bu delikanlıların inandığı din birdi, ilerleme. Hepsi Fransız devriminin öz oğullarıydı. En havaileri bile bu 89 tarihini ağzına alır almaz ağırlaşıyorlardı. Kan bakımından babaları ya meşrutiyetçi, ya kralcı, ya liberaldi, belki halen de öyleydi, bunun önemi yoktu. Onlar gençtiler, kendilerinden önce olan karma karışıklık onları ilgilendirmiyordu. Onların damarında ilkelerin saf kanı dolaşıyordu. Onlar doğrudan doğruya, aracı ayrıntılara lüzum olmadan, bozulmaz hakka, mutlak ödeve bağlanıyorlardı.